Ayrım 19, sayfa 223. Ruhsal arayış. İnsanlar oldum olası dünyaya gelmelerinin ardında yalnızca yaşamış olmanın çok daha ötesinde yüce bir amacın yattığına ve bedenleri yok olduktan sonra da her şeyin bitmeyeceğine dair güçlü bir inanç beslemişlerdir. Bu nedenle ruhsal arayış binlerce yıldır edebiyat ve sanatın en önde gelen konularından biri olmuştur. İnsanoğluyla bu gezegeni paylaştığımız öteki hayvanlar arasındaki en büyük farklılık da bu olsa gerek. Ne var ki böyle bir arayış yalnızca Tanrı'ya hizmet etme arzusundan ibaret değildir. Bu süreç yalnızca beylik dinsel kavramlarla ifade edilen tanrısal bilgiye değil, gerçekliğin temelinde yatan ve dünyanın en önde gelen bilim insanlarıyla psikologların peşine düştükleri türden bir bilgiye de ulaşmayı içerir. Bilgiye ulaşma süreci bizleri karanlığa sürükleyebileceği gibi aydınlığa da ulaştırabilir ve her birimizin içinde hem iyinin hem de kötünün birlikte var olduğunu ortaya koyabilir. Aşağıda yer alan efsanelerin tümü de ruhsal arayışı konu almakta ve her üç öyküde de insan ruhundaki karanlıkla aydınlık ikilemine çözüm getirmek amacıyla bireyin kendiyle yüzleşme süreci irdelenmektedir. Doktor Faustus'un serveti. Kötülük olmadan iyilik kavranamaz. İnsan ruhundaki iyi ile kötü arasındaki gizemli çatışmanın mitolojideki en iyi yansıması Doktor Faustus'un öyküsüdür. Marlowe'un ünlü tragedyası Doktor Faustus ile Goethe'nin Faust adlı müthiş epik şiiri, ruhsal arayış süreci sonunda ruhunu şeytana satan bir adamı konu alan bu orta çağlardan kalma öyküden yola çıkılarak kaleme alınmıştır. Faustus'un dünyevi hazların yavanlığını fark edişini, vicdan azabı ve şefkat duygularıyla sonunda yaşadığı pişmanlığı anlatan bu öykü, insanın iç huzuruna ulaşabilmesi için karanlığı da aydınlığı da kavraması gerektiğinin en çarpıcı yansıması olarak etkisini günümüze dek sürdürmüştür. Bir zamanlar Doktor Faustus adlı çok zeki bir düşün adamı ve teoloji öğrencisi vardı. Ne var ki Tanrı'nın doğası ve yaşamın anlamı konusunda din ve düşün insanlarının öğrettikleri şeyler bilgiye susamış bu genç adama hiç de doyurucu gelmiyordu. Dahası Faustus bilgili olduğu kadar onurluydu da. Yaşamın yüce gizlerini içten içe nefret ettiği insanların ağızlarından dinlemek yerine kendi çabalarıyla keşfetmek istiyordu. İtibarını ancak böyle kazanabilecekti. Öyle ki Doktor Faustus zamanla teoloji eğitiminden vazgeçip simya ile ilgilenmeye başladı. Alşimi deneylerinin yanı sıra eski Mısırlılardan kalma gizli sihir ve büyüler aracılığıyla yaşamın gizini bulmayı umuyordu. Ne var ki el altından yürütülen bu araştırmalar bile işe yaramadı ve amacına ulaşamamış olmanın etkisiyle derin bir hüzne kapılan Faustus umutsuzluk içinde şeytani ruhları yardıma çağırdı. Bu çağrısı üzerine ilim adamının çalışma odasında ansızın ne üdüğü belirsiz bir kara köpek belirdi ve köpek bir süre sonra kendisini kötülük ve olumsuzluğun ruhu Mefistofeles olarak tanıtan garip bir insana dönüşüverdi. Mefistofeles kendini bildiğinden beri insanların ruhlarını çelip onları karanlığa itmeye çalışmış, böylece Tanrı'yı oyuna getirmişti. Faustus'un tek isteği Mefistofeles'in yaşamın gizleri ve tanrısal olanın yapısıyla ilgili bilgilerine ulaşmaktı. Böylece ikisi aralarında bir anlaşmaya varıp kanlarıyla imzaladıkları bir sözleşme yaptılar. Sözleşme gereğince Mefistofeles bu dünyada Faustus'a hizmet edecek, Faustus da karşılığında ona öbür dünyada hizmet verecekti. Mefistofeles'in bu sözleşmenin Faustus için nelere mal olacağını çok iyi biliyordu. Ancak genç düşün adamı ölümsüz ruhunu satmış olduğundan henüz habersizdi. Faustus bir süre Mefistofeles'in kendisine gösterdiği sihirler ve esrarengiz oyunların coşkusuna kapılarak Tanrı'nın gizlerine ulaşmakta olduğunu düşündü. Gel gelelim, olumsuzluğun karanlık ruhu Faust'u giderek arzusundan uzaklaştırarak gurur ve dünyevi zevklerin batağına sürüklemeye başladı. Faustus, Gretchen adlı genç kıza tutulmuştu. Mefistofeles, kızın aklını çelip onu Faustus'un kollarına itmeyi başardı. Ondan gebe kalan Gretchen, terk edilince çılgına dönüp bebeğini öldürdü ve işlediği bu suçtan ötürü idam edildi. Masum bir insanın yaşamını alt üst ettiğini anlayan Faustus, yaptıklarından ötürü korkunç bir acı ve pişmanlık duydu. Mefistofeles'in ellerinde olmasına karşın kızı gerçekten sevmeye başlamıştı. Böylece ruhunun bir parçası soysuzlaşmadan kalabilmişti. Aşkın o kurtarıcı gücünden habersiz olan kötülük ve olumsuzluğun ruhu, Mefistofeles'in hiç beklemediği bir durumdu bu. Ancak Mefistofeles'in Faustus üzerindeki etkisi o kadar yoğundu ki, düşün adamı yıllar boyunca kendini cinsel hazlara kaptırmaktan alamadı ve içinden çıkılması güç her türlü gizli bilgiye ulaştı. Bilmek istediği her şeyi öğrenmişti. Gökyüzünün görkemli yüceliğinin ve yeraltının gizli kapaklı dünyasının sırrını çözmüştü. Ne var ki Gretchen'in ölümünden duyduğu pişmanlık giderek yüreğine işliyordu. Onca yozlaşmaya karşın ruhunun derinliklerinde yine de aydınlığın özlemini çekiyordu. Faustus her geçen gün yaşlanıyor, Mefistofeles de onun ölümle yüzleşeceği anı sabır ve gönül rahatlığıyla bekliyordu. O zaman ruhu karanlığa gömülecekti. Ancak Faustus, yaptığı anlaşmanın gerçek sonuçlarıyla nihayet yüzleştiği o son anında pişmanlık, sevgi ve acıyla öylesine dolup taşmıştı ki ruhu Mefistofeles'in ellerinden kayıp gitti ve göklerde yaşam buldu. Yorum: Doktor Faustus'un öyküsü her insanın karanlıktan aydınlığa çıkışının mitolojik bir yansımasıdır. Faustus, hepimizin yaşadığı bencilce davranıp kendi arzularımızı tatmin etmek ya da kendimizden daha önemli saydığımız bir amaca hizmet etmeye yönelmek arasındaki çelişkilerle dolu iç dünyasının bir paradigmasıdır. Kökleri Orta Çağ dönemi Hristiyanlığına uzanan özgün efsane, iyi ile kötüyü her nasılsa safça ortaya koymakla birlikte iletilmek istenen mesaj, özellikle de öykü psikolojik açıdan algılandığında belli dinsel doktrinlerin çok ötesine uzanmaktadır. Geleneksel din yetkilileri tarafından sunulan basma kalıp görüşleri reddedebilecek kadar yürekli, ancak bilgi adına insanın temel ahlaki değerlerine kafa tutacak kadar kibirli biri olan Faustus, her insanın içindeki araştırıcı ruhu simgeler. Açgözlülük ve kibrinden ötürü Faustus'a lanetler yağdırabiliriz. Ancak yürekliliği ve yaşamın gizlerini aydınlığa kavuşturmak uğruna ruhunu tehlikeye atmayı bile göze alması karşısında hayranlık duymamız gerekir. Bu öyküde iyilikle kötülük arasındaki derin ikileme dikkat çekilmektedir. Zira iyiliğin gerçek anlamda kavranabilmesi için kötülüğün de bilinmesi gerekir. Bu iki kavram arasındaki ayrımı yapabilmemiz için de bu ikilemi öncelikle kendi ruhumuzun gizli karanlığında yaşamamız gerekir. Faustus'un beylik, felsefi ve teolojik öğretiler karşısında yaşadığı düş kırıklığı, bir anlamda söylenenlere körü körüne inanmaktan kaçınan incelikli bir aklın açmazını yansıtmaktadır. Gerçek anlamda içtenlikli bir ruhsal arayış süreci, insanın o güne dek doğru sayılan inançları çocukça kabullenmesi yerine yaşamın gerçeklerini kavrayabilmek için düş kırıklığını da göze alarak gerçeklerin peşine düşmesini gerektirir. Çoğu insan çocuksu inançların ötesine geçemez. Çünkü ahlaki ve ruhsal açıdan çıkmaza girdiğinde basit çözümlerle yetinmek çok daha kolaydır. Bu tür insanlar kendilerine değen birçok noktada risk almaya yanaşmadıkları için yaşamın gerçekte ne olduğunu asla kavrayamazlar ve haksız yere acı çektiklerinde bir takım sorulara yanıt bulamadıklarından bir türlü huzura kavuşamazlar. Semavi dinler genellikle tıpkı Faustus döneminin Orta Çağ Kilisesi'nde olduğu gibi bu tür sorgulamaları günah sayar. Sorgulamanın kimi riskleri olduğu doğrudur. Ancak yaşamın gerçek anlamını kavramanın başka da bir yolu yoktur. Güç kişiyi yozlaştırır. Üstelik bu yozlaşma maddi alanla sınırlı kalmayıp insanın ruhuna da işler. Faust elde ettiği yeni güçle ahlaki sınırları zorlayarak en uç noktalara sürüklenirken bu gücün Gretchen üzerinde yarattığı yıkıcı etki umurunda bile değildir. Yine de onu sever ve yaptıklarını tümden göz ardı edemez. Minicik de olsa bu yeni tohumu filizlendiren duygunun şefkat olması, şeytanı dize getirmesini ve bağışlanmasını sağlar. Öyle ki Faustus'un aydınlığa çıkmasını sağlayan yapılan iyilikler değil, kibir ve hazın batağına saplanmış olmasına rağmen içinden söküp atamadığı sevgi ve pişmanlık duygularıdır. Bizlere Tanrı katında kabul görebilmemiz için davranışlarımıza çeki düzen vermemiz gerektiği öğretilir. Faustus'un öyküsü ise iyiliğin tarihin belli dönemlerinde farklı toplumların benimsediği ahlak anlayışına göre değişen göreceli bir kavram olduğunu ortaya koyuyor. Oysa sevgi ve pişmanlık belli bir kültür ya da dinin benimsediği doktrinlerle sınırlı olmayan kavramlar. Her ikisi de insanın karanlıkla aydınlığı tatmasına ve bir biçimde ruhsal bütünlüğünü korumasına olanak tanır. Samimi bir ruhsal arayış insanın karanlık ve yıkıcı gücünü ortaya çıkartabilir. Ve ancak bu güçle yüzleştiğimizde, hatta bir süreliğine ıslah edilemeyeceğimiz duygusuna kapılarak işi şeytanla sözleşme imzalamaya kadar götürsek bile inayete ulaştığımız söylenebilir. İnayet kavramının kökleri Hristiyanlığa uzanmakla birlikte bu kavram yalnızca Hristiyanlıkla sınırlı değildir. İnayet, insanın içinden gelen ve yalnızca iyi yönümüzü değil, kötü yönümüzü de anlamlı kılan gizemli bir içsel rahatlamadır. Öyle ki Doktor Faustus'un öyküsü ilk bakışta sanılabileceği gibi basit bir ahlaki öykü değil. Psikolojik düzeyde ele alındığında bu öyküde tüm mitolojik öyküler gibi kahramanlarını kendi içimizde taşıdığımız ruhsal bir yolculuk. Aynı madalyonun iki yüzünü simgeleyen Faustus ile Mefistofeles insanoğlunun iki farklı boyutunu temsil ediyorlar. Yaşamın anlamsız, diğer insanların önemsiz olduğunu düşündüğümüzde hepimiz olumsuz bir ruh durumuna bürünebiliriz. Yaşam bizi düş kırıklığına uğrattığında hepimiz içimizdeki Mefistofeles'i uyandırabiliriz. Ne var ki Mefistofeles yalnızca şeytan olmaktan ibaret değil. Goethe'nin muhteşem oyununda Mefistofeles, "Ben sürekli kötülük isteyen ama hep iyilik yapan bir ruhum," der. Aydınlığa çıkan yolu bulmamızı sağlayan içimizdeki karanlıktır. Buda'nın aydınlanması, yeniden doğuşun çarkı. Kitabın ikinci bölümünde o sırada adı Siddhartha olan genç Buda'nın yazgısının izini sürmek üzere evini ve ailesini terk edişine tanık olduk. Burada da Buda'nın verdiği onca uğraş ve çektiği acılar sonucunda hedefine ulaştığını görüyoruz. Buda sonunda acı çekmenin ve yaşamın yüce anlamını kavrar. Buda'nın aydınlanması psikolojik bağlamda gerçek bir olay, dinsel bir mesel ya da bir efsane olarak değerlendirilebilir. Ya da her üç yorumda da bir gerçek payı bulunabilir. Efsane olarak ele alındığında öykü her insanın cehaletten yola çıkıp yaşamla ölümün anlamını kavramasıyla sonuçlanan dönüştürücü ruhsal yolculuğun bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Prens Siddhartha, insana özgü acıların gizemini çözmek amacıyla ailesini terk edip keşiş oldu ve çeşitli doktrinlerle öğretilerin izinden giderek bilgiye ulaşmaya çalıştı. Ancak tüm bunlar aradığını bulmasına yetmedi. Yeniden yollara düşen Siddhartha, 6 yılını bir ırmağın kıyısında geçirdi ve orada yaşadığı sefaletin sonunda bir deri bir kemik kaldı. Kendini tümden dine adayan insanların büyük bölümü gibi o da bedenini tüm hazlardan uzak tutmak suretiyle sonunda ruhunu canlandıracağına inanıyordu. Ancak Siddhartha zamanla insanın kendisini böylesine acımasızca cezalandırmasının olsa olsa o kişinin gücünü yok ettiğini ve zihnini özgür kılmak yerine kısırlaştırdığını fark etti. Siddhartha maddi yaşamın ötesine geçtiği gibi çileciliği de aşması gerektiğinin bilincindeydi. Bitkin düşen ve bir iskelete dönüşen genç adam durumuna acıyan genç bir köylü kızının ona sunduğu bir tas pirinci geri çevirmedi. Ardından ırmağa girip bir güzel aklanıp paklandı. Onun izinden giden ve birlikte dünyevi zevklerden yoksun kalan müritleri Siddhartha'nın arzularına yenik düştüğünü ve kendilerine ihanet ettiğini düşünüp onu terk ettiler. Kendi aralarında onun belki de sanıldığı kadar bilgili olmadığını konuştular. Siddhartha daha sonra bilgi ağacını bulma ümidiyle Bodhigaya'nın yolunu tuttu. Ormanda yürürken bedeni öyle bir ışık saçıyordu ki ışığın büyüsüne kapılan kuşlar çevresinde pervaneler çiziyor, hayvanlar peşine takılıyordu. Siddhartha sonunda kutsal incir ağacına ulaştı. Henüz biçilmiş otlardan bir öbek toplayarak yere yığdı ve üzerine kurulup "Aradığım bilgiye ulaşmadan buradan kalkacak olursam şuracıkta kuruyup yok olayım," diye kendi kendine yemin etti. Bu sözcükler Siddhartha'nın ağzından dökülür dökülmez de 6 kez yer yerinden sarsıldı. Aydınlığa kavuşmasının Siddhartha'nın sonunu getireceğini bilen Mara adlı bir iblis ona engel olmaya karar verdi. Siddhartha'yı baştan çıkarmaları için güzeller güzeli 3 kızını ona gönderdi. Kızlar şarkılar söyleyip dans ediyorlardı ama Siddhartha hiç istifini bozmadan onları gölün durgun sularındaki bir lotus çiçeğinin dinginliğiyle izliyordu. Sonunda kızlar pes ettiler. Bunun üzerine iblis korkunç cinler ordusunu incir ağacının çevresine salarak Siddhartha'yı yıldırmayı denedi. Ancak Siddhartha öyle derin düşüncelere dalmıştı ki cinlerin elleri ayakları tutuldu. Sonunda mağara bulutlardan yeryüzüne inerek dağları ikiye bölebilen dev diskini üzerine fırlattı. Ne var ki bu ölümcül silah bile Siddhartha'nın karşısında etkisiz kalmış, harika çiçeklerle bezeli bir çelenge dönüşerek başına konmuştu. İblis sonunda bozguna uğramıştı. Siddhartha incir ağacının altında hiç kıpırdamadan duruyor ve düşünmeye devam ediyordu. Gecenin karanlığı çöker çökmez Siddhartha'nın yüreği de yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Önce tüm canlı varlıkların varoluş ardından da biçim dünyasına yeniden doğuşlarının nedenlerini öğrendi. Dünyanın her yanında ve çağlar boyunca duyarlı varlıkların yaşam, ölüm ve yeniden doğuşlarını izledi. Kendinin daha önce içinde bulunduğu durumu anımsayıp nedenlerle sonuçlar arasındaki bağların kaçınılmazlığını kavradı. İnsanın acı çekmesi üzerine uzun uzun düşünürken beyninde yanan bir ışıkla acının nasıl ortaya çıktığını ve nasıl giderilebileceğini fark etti. Şafak söktüğünde Siddhartha tepeden tırnağa aydınlanmış, artık Buda'ya dönüşmüştü. 7 gün boyunca derin düşüncelere daldı ve 4 hafta daha kutsal incir ağacının yanında kaldı. Önünde 2 yolun olduğunu biliyordu. Ya en yüksek ruh durumu olan Nirvana'ya hemen ulaşabilir ya da bunu bir süre erteleyip yeryüzünde kalarak öğrendiklerini başkalarına aktarabilirdi. İblis Mara onun bu dünyadan çekip gitmesine çabalarken tanrılar hep birlikte yeryüzünde kalması için yalvarıyorlardı. Bu da sonunda eğitici olarak nihai yazgısına boyun eğdi. Yaşamının sonuna dek kadın erkek herkese acı çekmenin ve yeniden doğuşun gizemlerini anlatmaya çalıştı. 80 yaşına geldiğinde artık iyice yaşlandığını hissetti ve sonunu beklemeye koyuldu. Bu da bir ırmağın kıyısına uzanır uzanmaz çevresindeki ağaçlar da anında çiçeklerle bezendi. Önce derin düşüncelere dalan, ardından esrime durumuna geçen bu da sonunda Nirvana'ya ulaştı. Cenaze töreninde bedeni kendi kendine alev aldı ve mucizevi bir yağmurla tam zamanında söndü. Böylece aydınlanmanın dikenli yollarını tek başına aşan bir insan bir süreliğine kendi ödülünden vazgeçerek öteki insanları içine düştükleri karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkarmak için geri dönmüş oldu. Yorum: Buda'nın aydınlanma öyküsü ona inanan milyonlarca kişiye bilgelik ve dinginlik sunmakla birlikte bu öyküdeki yaşamsal önemdeki ruhsal gerçeklerin kavranması için ille de Budist olmak gerekmiyor. Siddhartha tüm ruhsal arayışlarda olduğu gibi başlangıçta sorularının yanıtını herkes tarafından benimsenen doktrinlerde bulmaya çalışır. Ancak bizler de Siddhartha gibi yaşamımızı gerçeği bulmaya adamışsak, yani yalnızca acımızı yatıştırmanın peşinde değilsek, bu tür öğretilerin doyurucu olmadığını düşünebiliriz. O zaman da yanıtları yerleşik dinsel öğretilerin dışında aramaya başlarız. Siddhartha daha sonra bedensel gereksinimlerinden ve arzularından vazgeçmek suretiyle ruhunu aydınlatmaya çalışır. Bu da genelde birçok insanın bu süreç içinde yaşadığı bir aşamadır. Çünkü Batı dünyası yüzyıllar öncesinden kalma, bedeni tüm kötülüklerin kaynağı sayan ve bedensel hazların ruhsal yaşama ket vurduğuna inanan bir geleneği devralmıştır. Ne var ki Siddhartha, beylik dinsel doktrinlere sırt çevirdiği gibi çilecilikten de vazgeçmesi gerektiğini anlar. Çünkü bedenin yaşamı da kutsaldır ve Tanrı'nın yarattığını yatsımak ya da onu yok ederek Tanrı'ya ulaşacağımız inancına kapılmak en iyi ihtimalle aptallık, daha kötü niyetli bir yaklaşımla da kendini beğenmişlik olur. Duyarlı bireyin göz diktiği en ideal hedef ruhsal açıdan dengesizlikten çok bütünlüktür. Zira kırık dökük ve hastalıklı bir bedende ruhun canlı kalması düşünülemez. Ancak bu gerçeğin kavranması için kimi zaman Siddhartha gibi zorlu sınavlardan geçmemiz gerekebilir. Siddhartha sonunda kendisine uzatılan bir tas pirinci alıp ırmakta yıkanınca kendisinden daha katı olan müritleri onu terk ederler. Aynı biçimde bizler de yerleşik görüşlere karşı çıkıp kötü ya da günah sayılan isteklerde bulunacak olursak yoldan çıkmış biri olarak değerlendirilebiliriz. Siddhartha'nın gölgesi altında aydınlanmaya ulaştığı bilgi ağacı simgesi birçok başka efsanede de rastlanan imgeleri çağrıştırır. Bilgi ağacı Adem ile Havva'nın öyküsünde de yer almaktadır. Gılgamış'ı çağrıştıran ölümsüzlük ağacı denizin altındadır. Norveç ve Alman mitolojilerindeki dünya ağacı Yggdrasil evreni yerinde tutar. İnsan imgeleminde ağaç binlerce yıl boyunca yaşamın ve bilginin bir kaynağı olarak algılanmıştır. Bunun nedeni bir olasılıkla ağacın insan ruhunun özünde de yatan temel ikiliği yansıtmasıdır. Ağacın kökleri yerin altında olmakla birlikte dalları olabildiğince gökyüzüne uzanır. Dahası ağaç canlı bir varlıktır. Zihinde oluşturulan soyut bir kavram değildir. Siddhartha'nın aradığı ruhsal gerçeklerde ancak bu tür bir canlı varlıkla iletişim kurulduğu sürece ulaşılabilir. İblis mağara psikolojik açıdan ele alındığında bizzat Siddhartha'nın bir parçasıdır. Faustus öyküsündeki Mephistopheles gibi bu da insanın içindeki karanlığın ete kemiğe bürünmüş olan ve tıpkı Mephistopheles'in Faust'u mahvetmeye çalıştığı gibi onu yok etmeye çalışan bir parçasıdır. Gel gelelim Faustus'un tersine Siddhartha'nın iç dünyasına odaklanması onu şeytanın korkutmalarına karşı korur. Bu durum ruhsal sorulara yanıt bulmaya çalışan sıradan insanlar için ne anlama gelebilir? Siddhartha'nın katıksız dinginliği kendisini aradığı şeylere tümüyle adadığının bir yansımasıdır. Bu da odaklanmayla, önceliklerle ve aydınlığa kavuşturulmak istenen gizemlerin düşünce sisteminin merkezine oturtulmasıyla ilgilidir. İster bedensel kışkırtmalar, ister korku ve kaygılar biçiminde olsun, içimizdeki şeytanlar kafamızı dağıttığı sürece ruhsal dinginliğe kavuşmamız da söz konusu olamaz. İnsanın iç dünyasına odaklanması, yaşamdan tümden elini eteğini çekmek anlamına gelmez. Bu insana hazır sunulan bir dizi disiplinden çok bir tavır, bir ruh durumudur. Buda'nın yaptıklarını yalnızca onun başarabilmiş olması belki de bu yüzdendir. Çünkü insanın iç dünyasına böylesine tüm benliğiyle odaklanması, özellikle de gençlik döneminde son derece güç olabilir. Bu türde bir içsel odaklanma olsa olsa insanın bir takım doyumlara ulaştığı ve başkalarına ait sıkıntıların kendi küçük dünyevi zevklerimizden daha ağır basmaya başladığı orta yaşlarda başarılabilen bir durumdur. Siddhartha'nın içinden geçtiği evreler yaşamın deneyimleriyle ilgili evrelerdir. Ve her bir evrenin yaşanması bir sonraki evreye geçilebilmesi açısından zorunludur. Siddhartha aradığına ulaşma uğruna her şeyden vazgeçmeye hazır duruma gelmeden önce yaşamın her türlü deneyimden geçmek zorunda kalır. Buda'nın öyküsünde betimlenen türde bir aydınlanmaya ulaşamayabiliriz. Böyle bir hedefe göz dikmek bile haddini bilmezlik olabilir. İster mitolojik bir kişilik olarak, ister görkemli bir dinsel önder olarak değerlendirilsin, Buda sıradan bir ölümlüden çok bir paradigmayı temsil etmektedir. İnsanların acı çekmelerinin ardında yatan neden-sonuç zincirinin bilinciyle yaşamlarımızı daha geniş bir bakış açısından algılamamız mümkün olabilir. Yeter ki bu arayışımızı huzur içinde ve hiçbir engel tanımaksızın yaşamımızın merkezine oturtmaya hazır olalım. Parsifal, Kutsal Kaseyi Bulmak. İkinci bölümde genç Parsifal'in serüvenden serüvene sürüklenişine tanık olmuştuk. Derken Parsifal kendini Kutsal Kase Şatosu'nda bulmuş ve önünde beliren yaralı kralla Kutsal Kase karşısında doğru sorularla tepki vermekte zorlanmıştı. Ruhsal güzellikler genellikle gençlikte karşımıza çıkar. Ancak biz o yaşlarda henüz o güzellikleri algılayacak ya da bizler için nasıl bir anlam taşıdığını soracak olgunluğa erişmemiş oluruz. Bu öyküde ise Parsifal artık boğuşma ve acılardan nasibini alarak değişmiş ve sonunda kutsal kasenin ne anlama gelebileceğini sorgulayacak olgunluğa ulaşmış biri olarak karşımıza çıkar. Genç Parsifal, Kutsal Kase Şatosu'ndan orada yaşadıklarının ne anlama geldiğini kavrayamadan ayrıldı ve ormanda genç ve güzel bir kızla karşılaştı. Genç kız, Parsifal'in şatoya gittiğini, ancak bu ziyaretinden hiçbir ders alamadığını duymuş, adamın aptallığı karşısında afallamıştı. "Talihsiz adam!" diye haykırdı. "Gereken soruyu sorabilseydin, birçok şeyi onarabilirdin. Hasta kral iyileşir, her şey düzelebilirdi. Oysa şimdi bizi çok daha korkunç sıkıntılar bekliyor. Çok beceriksizce davranmışsın." Bunun üzerine Parsifal utanç içinde yoluna devam etti. Bir süre sonra yolda yine bir kadınla karşılaştı. Ancak bu kez karşılaştığı kadın hilkat garibesi denecek kadar çirkin ve ürkütücüydü. Elinde bir kamçı olan bu kadın da Parsifal'e kase ile ilgili soru yöneltmemiş olduğu için sayıp sövdü ve onun bencilliği ve aptallığı yüzünden bir yığın insanın acı çekeceğini söyledi. Parsifal 5 yıl boyunca amaçsızca oradan oraya sürüklendi. Bu süre içinde bir an bile Tanrı'yı aklına getirmedi. Tek yaptığı şiddet ve vahşet içeren işler peşinde koşmak, ilginç serüvenler yaşamaktı. Bir gün Parsifal yolda eşleriyle yürüyen, nedamet giysilerine bürünmüş 3 şövalye ile karşılaştı. Tümü de Parsifal'in Paskalya yortusundan önceki kutsal cuma gününde silahlarını kuşanmış olarak ortalıkta dolanıyor olmasına şaşırmışlardı. Yoksa Parsifal bu özel günde silah taşımaması gerektiğini bilmiyor muydu? Şövalyelerin bir keşişe gidip günah çıkardıklarını ve günahlarından arınmış olarak geriye dönmekte olduklarını öğrenince Parsifal gözyaşlarına boğuldu ve bir an önce keşişi bulmaya karar verdi. Yaşlı adamı bulunca 5 yıl boyunca Tanrı'nın varlığını unuttuğunu, aklının yalnızca kötüye çalıştığını itiraf etti. Keşiş ona neden böyle davrandığını sorunca da Parsifal ona bir zamanlar balıkçı kralı ziyaret ettiğini ve kutsal kase şövalyelerini gördüğü halde soru sormayı akıl edemediğini anlattı. Kendisine sırt çevrilmesinin ona çok ağır geldiğini ve bunun sonucunda da Tanrı'ya olan inancını yitirdiğini söyledi. Parsifal'in başından geçenleri bilen keşiş, geçmişte yaptıklarından ötürü onu bağışlayınca Parsifal yeniden yollara düştü. Doğru soruyu soracak konuma henüz ulaşmamıştı ama yüreğini yeniden bir umut kaplamıştı. Bu olaydan sonra Parsifal Grail Şatosu'nu bir kez daha bulup daha önceki başarısızlığının yükünü üzerinden atmayı kafasına koydu. Bu arada ilginç olaylarla karşılaştıysa da aklı fikri yalnızca kutsal kasedeydi. Derken bir gün bir meşe ağacının altında oturmakta olan genç bir kızla göz göze geldi. Genç kız kendisine çok iyi davrandığı için Parsifal'e üzerinde sihirli bir taş olan yüzüğünü armağan etti. Bu yüzük sayesinde camdan yapılmış garip bir köprüyü, ardından da kendi ekseni çevresinde dönen son derece tehlikeli ikinci bir köprüyü aşabilmişti. Ertesi gün garip ormanda yolunu kaybeden Parsifal, Tanrı'ya yol göstermesi ve Grail şatosunu bulmasına yardımcı olması için yakardı. Yoluna devam eden Parsifal, karanlığın çökmesine az kala uzakta üzeri ışıklarla bezeli sihirli bir ağaç gördü. Oraya vardığı zaman bir avcı kendisine sonunda şatoya yaklaştığını söyledi. Ve en sonunda şatoya ulaştığında uşaklar Parsifal'i mor bir döşeye uzanmış kralın huzuruna çıkardılar. Hasta kralı görünce Parsifal'in içi şefkatle doldu ve kralın onca zamandır çektiği acı ve sıkıntılar yüzünden yüreği sızladı. Biraz üstüne gittiklerinde Parsifal başından geçenleri, yaşadığı serüvenleri ve uğradığı başarısızlıkları alçak gönüllü ve açık yürekli bir edayla dile getirdi. Neden sonra krala dönüp derdini sordu. Bunun üzerine hasta kral iyileşerek yatağından kalktı ve Parsifal'i kucakladı. Hemen arkasından ona kendisinin büyük babası olduğunu, topu topu 3 günlük ömrü kaldığını ve öldükten sonra tacını ve tahtını ona bırakacağını söyledi. Böylece yola çıktığında akılsız ve toy bir genç olan Parsifal sonunda kutsal kasenin aslında kendi ölümsüz ruhunun bir sureti olduğunu ve bu gerçeğin ancak acı çekerek, anlayışla ve bütünüyle yaşama hizmet ederek ve insanı karanlıktan kurtararak aydınlığa çıkmasını sağlayan bu suretin anlamını sormayı akıl ederek tanınabileceğini anlamış oldu. Yorum: bu öyküde kutsal kaseyi yeniden bulabilmek için kat edilmesi gereken uzun ve zorlu yolun kahramanca işler başarmakla aşılamayacağı anlatılıyor. Parsifal, karşılaştığı kadınlar aracılığıyla hedefine adım adım yaklaşıyor. Burada ruhsal arayış süreciyle ilgili çok önemli bir noktaya dikkat çekilerek ruhsal aydınlanma sürecinin yaşamdan el etek çekerek değil, ilişki kurmak suretiyle gerçekleşebileceğinin altı çiziliyor. Bir kadının ya da erkeğin önceliklerini keşfetmeye başlaması ancak başkalarıyla duygusal ilişkiye girdikten sonra gerçekleşiyor. Gençlik çağından orta yaş dönemine geçildiğinde başkalarının duyarsızlığı ve düşüncesizce tavırları insanın ruhunun derinliklerinde bir takım değişikliklere yol açmaya başlıyor. Kutsal Kase öyküsü yüzyıllar boyunca farklı boyutlarda yorumlanmıştır ve her birinde kendine göre bir gerçeklik payı vardır. Psikolojik açıdan ele alındığında bu bir içsel yolculuğun öyküsüdür. Ve öykünün kökleri her ne kadar Hristiyanlığa uzanıyorsa da bu içsel yolculuk bütün dinsel inançlar için geçerlidir. Söz konusu yolculuk gerçekte sevecenliği keşfetmenin yolculuğudur. Böyle bir yolculuk ancak başkalarının duygularını paylaşmaya ve kendi davranışlarımızın sonuçlarına katlanmaya hazır olduğumuzda gerçekleşebilir. Parsifal'in hasta krala doğru davranmasını sağlayan şey sevecenlik duygusudur. Aslında hepimizin tasalarımızın ötesine geçerek etrafımızdaki yıkım içindeki dünyayı görmemize ve ölümle son bulan yolculuğumuzda bize bir nebze olsun ışık tutacak bir aydınlığa ihtiyacımız olduğunu anlamamıza olanak tanıyan da aynı duygudur. Hasta kral ile altın kase, Parsifal'in olduğu kadar bizim de içimizde var olan imgelerdir. Kral, anlamsızlığın insan ruhunda yarattığı hastalıklı durumu temsil ederken, kase, anlamsızlığın tek panzehiri olan yaşamın geri kalanıyla bütünleşmenin sonsuza dek taşacak olan kupasını simgelemektedir. Sevecenlik duygusunu betimleyen çok sayıda dinsel terim olmakla birlikte dinsel bir terminolojiye gerek yoktur. Çünkü insanoğlunun en dönüştürücü deneyimlerinin tümü de bir başkasının acı ve sevincini paylaştığında yaşadığı o gizemli birlik duygusundan kaynaklanır. Buna bağlı olarak bu öyküde anlam ve sevecenlik iç içe geçmiş iki kavramdır. Hasta kral öykünün sonunda iyileşir ama tacını torununa devretmek için ölümü seve seve kabullenir. Daha önce karşılaştığımız Kiron'un öyküsünde olduğu gibi burada da ölümün değişimin bir simgesi olarak sunulduğunu görüyoruz. Yaralar artık kabuk bağlayıp yok olabilir. Yepyeni ve umut dolu düşler bizi yeniden yaşama bağlayabilir. Öyle ki yaşamda çekilen ve görünürde kapanması olanaksız yaralar açan acılar dindirilebilir ve yaşam olağanca umut ve cömertliğiyle yeniden başlayabilir. Genç Parsifal'in gence yaraşır biçimde davranması son derece doğru ve yerinde olduğu gibi yanlışları ve aptallıkları da içinde bulunduğu yaş dönemine uygundur. Yaşlanıp yıprandığı ve sinikleştiği zaman gençlik dönemlerindeki şövalye olup şan şöhrete kavuşma arzusu ve kararlılığının yerini ruhsal bir arayışa bırakması da bir o kadar uygundur. Öyle ki bizler de yaşamın belli bir noktasında mal mülk istiflemekten ya da şan şöhret peşinde koşmaktan usandığımızda hayatta gerçekten neyi amaçladığımızı kendimize sorabiliriz.